T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekin Tanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinin yeni bölümünden merhaba. Kansu ve Mertcan'la hazırladığımız bu bölümde hayatımıza çok kısa bir sürede giren ve neredeyse muhtemelen telefonlarınızda baktığınız her Instagram hesabında karşınıza çıkan Save a Dog isimli kampanyadan yola çıkarak oltalama saldırıları ve biraz da dijital güvenlik sınırlarında dolaşmaya çalışacağız. Hemen bölümün başında şunu da söyleyeyim. info@t.org üzerinden bize ulaşabilir, soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi aktarabilirsiniz. Şimdi bu kampanya tabii nereden çıktı, ne oldu? Biraz bunları anlatarak başlayalım. Biz bu konuda bir yazı da kaleme aldık. Onun da linkini hatta bölüm notlarında paylaşırız. Yazının tamamını anlatmadan kısa bir çerçeve çizmek istiyorum. Şimdi bu kampanya, Save a Dog kampanyası aslında çok yakıcı bir yerden çıkıyor. Yani şurada Çin'de Yulin diye bir şehir var ve o şehirde yapılan bir köpek festivali var. Bu festivalde binlerce köpek eti yendiği tahmin ediliyor. Ve buna karşı bir reaksiyon göstermek, bir tepki vermek de herkesin doğal bir isteği. Yani hangimize sorsanız burada bir sıkıntı var diyor. Yani bu çok aşikar. İşte burada bir organizasyon ortaya çıkıyor ve diyor ki benim bir gönderim var. Instagram'da paylaştım. Al bunu, paylaş, imza kampanyama da katıl. Ayrıca sistemdeki ürünlere de bak, onları da alarak bir destek ol. Şimdi başta bakınca bir mantıklı geliyor ve mantıklı gelmesi zaten böyle herkesin birden paylaştığı ve aman nasıl yardımcı olabilirim ve bu büyük işte katliama nasıl ses çıkarabilirim gibi bir refleks yola çıkıyor. Şimdi herkes bunu paylaşıyor. Biz de ardından bu yaygınlığın ardından araştırmaya başladık. Ve dedik ki yani Plant a Tree diye bir şirketin, bir organizasyonun reklamı bu. Çıktık yola baktık, dedik ki 21 hesap adı geçiyor Plant a Tree'nin geçtiği ama bunlardan 6 tanesi yani bu oluşumun bir sahte olduğu, bir dolandırıcılık faaliyetine temas ettiğini vurguluyor hafif. Tabii hemen ona ikna olmak mümkün değil, bayağı bir araştırmak gerekiyor. Biraz işte bu organizasyonun internet sayfasını taradık, sitesini inceledik, bağışları nasıl kullanıyor, işte finansal tablolar var mı diye. Yani internet sitesine hiçbir şeye ulaşamıyorsunuz. Yani bir iki sekmesi var, işte iletişimi koymuşlar. Bir kolye satın alabileceğiniz bir yer var ve o kolyeleri de mesela satın alma fiyatları işte $30 falan gibi bir şey görünüyor. Tıkladığınızda bugün kampanya var, bir saatliğine sıfıra düşüyor. Satın almaya basınca da bir üzerine nakliye fiyatı koyuyor. $9 falan Türkiye'ye göndeririz diyor. Ama bilmiyoruz yani bu para nereye gidiyor ve şeyi bunu web sitesinde göstermemiş bize. Hatta web sitesinde işte 6000 ağaç dikildiğinden, hedefin 1 milyon olduğundan falan bahsediliyor. Ki 1 milyon takipçisi olan falan bir Instagram hesabından yola çıkıyoruz biz. 1 milyon takipçisi olan hesap 6000 ağaç dikmesi de çok büyük maharet olmasa gerek. Neyse işte yani bu finansal tablosu yok, bir şeyleri yok. Buradan biraz ilerledik işte, şirketin sahibini bulduk. Ama yani bu şirketin sahibi hakkında da ne bileyim bir, daha doğrusu organizasyon diyelim, böyle yaptığı kampanyalarla ilgili hani bir söyleşi bulmaya çalışırsınız. Ne bileyim belli yerlerde konuşmalar olabilir falan, bunların hiçbiri yok. Yani tamamen kapalı bir kutu. Yani bağışların işte kullanımı konusunda problemler olabilir gibi bir soru işareti geliyor akla. Daha birçok madde var aslında, yazıda da bunu bulabilirsiniz. Böyle bir hakikat var ortada. Güvenilir olmayan bir yapı var. Şimdi bir de bunun yanına şimdi kampanya sayfasında HSI diye bir organizasyon daha katmışlar. Bu organizasyon nereden geliyor? Bu Save Ralph videosu vardı yakın zamanda. Hatta biz teyit olarak bir mini video da hazırlamıştık Save Ralph karşısında bir cevap olarak. Yine böyle çok deney hayvanlarıyla ilgili farkındalık yaratan bir oluşumdu. Şimdi onunla yan yana koyuyor ki orası daha şeffaf, birçok şeyini gördüğümüz bir organizasyon. Ama bakıyorsunuz bu organizasyonun sayfasında buna ilişkin bir duyuru var. Ne böyle bir kampanyanın nasıl gittiği, resmiyeti, ne olduğuna ilişkin bir şey var. Yani tam bir bilinmezlik ve hepimizden kastım yani benim Instagram'da takip ettiğim 500 kişi varsa belki de 450'si bunun paylaşımını yaptı. Aman bunu yayalım, aman yardımcı olalım dedi. Böyle bir durum var. Tabii şimdi bunu şurada düşünüyoruz. Aslında burada bir tuzak olma ihtimali çok çok yüksek. Yani şeffaf olmayan ve hiç güvenilir olmayan bir şey var. Yani neden böyle bir kampanyaya düşme eğilimindeyiz? Neden burada biraz zorlanıyoruz? Biraz bunu tartışarak devam edelim istiyorum.
Yani neden böyle kampanyalara düşmeye eğilimliyiz sorusunda aslında iyi insanlar olduğumuzdan, yani kötülüğümüzden değil tabii. Ama biraz kolaya kaçıyoruz. Yani armut piş, ağzıma düş. İşte ne bileyim, toplumsal hareketlilikler, toplumsal dönüşümler bir şeyler veya birileri bizi rahatsız etmedikçe gerçekleşen şeyler değil. Rahatsız olup rahatsızlığımızı anlamlı bir aksiyonla birleştirmemiz gerekiyor. Yoksa buradan bir dönüşüm ümit etmememiz gerekir bence. İşte burada tam olarak bu anlamlı bir aksiyon vurgusuna belki insanlar işte kime göre, neye göre diyebilir. Sosyal medyanın önemli dönüşümlere aracılık ettiğini iddia edenler çıkabilir. Ben genel olarak biraz daha şüpheciyim. Yani toplumsal hareketliliklerde sosyal medyanın rolünün ciddi düzeylerde abartıldığını düşünenlerdenim. İlerleyen dakikalarda belki bunun nedenlerine de biraz değinebilirim. Başlar başlaması çok konuşmayayım. Kansu, sen ne dersin? Niye bu kampanyaya düştük? Bu kampanya bize ne gösterdi? Benzerlerine tanıklık etmiş miydik daha önce?
Aslında benzerlerine denk gelmiştik. Hatta daha önce de Doğrulamayı kitabını konuştuğumuz bölümde Mertcan sen bahsetmiştin. Kitabın bir bölümünde vaka çalışması olarak anlatılıyordu aslında. Facebook'taki en büyük Black Lives Matter, yani siyahların yaşamları önemlidir, değerlidir sayfasını kimin yönettiğini bulmak üzerine bir araştırma aslında bu. İşte başında Rusya tarafından yönetildiğinden şüpheleniyorlar ama en sonunda aslında Avustralya'daki bir kişi olduğu ortaya çıkıyor. Olay nasıl yaşanıyor diye bakacak olursak aslında bu sayfa çok aktif duran bir Facebook sayfası. Yani düzenli bir şekilde siyahların yaşadıklarını, eşitsizlik hikayelerini, polis şiddetiyle ilgili haberleri, bağlantıları paylaşıyorlar. Aynı zamanda da yine benzer şekilde çevrim içi bağış etkinlikleri düzenliyorlar ve işte çevrim içi ürünler satan bir dükkanları da var yine. Burası bir aktivizm sayfası olduğu için de en başta yöneticinin anonim olması da çok dikkat çekmiyor. Ürünlerinde de böyle siyahların yaşamları önemlidir yazılı tişörtler, sarı siyah desenli bardaklar var gördüğümüz kadarıyla. Sonrasında araştırmacılar aslında sürekli olarak bağlantıların paylaşıldığı internet sitelerinin alan adı tescil kayıtlarına bakmaya karar veriyorlar. Ve bu sayede Avustralya'da yaşayan Ian McKay adında beyaz bir adama ulaşıyorlar ve kısa süreliğine bu sayfanın bu kişiye ait olduğunu fark ediyorlar. Mekke'yle iletişime geçiyorlar tabii ki bağlantısını tespit etmek için ve hobi olarak alıp satıyorum alan adlarını diyor. Tabii bu konuşmadan birkaç dakika sonra Facebook sayfası çöküyor. Bu çok takipçili olan Facebook sayfası çöküyor ve yöneten her kimse de onun tarafından geçici olarak kaldırıldığı diye gözükmeye başlıyor. Bu sayfanın düzenlediğini iddia ettiği ödeme ve bağış sayfalarına gittiklerinde ise aslında bu Facebook sayfasının artık kurallara uymadığı nedeniyle bağış toplama etkinliklerini kaldırmaya başladıklarını görüyorlar. Daha sonra araştırmalar biraz daha ilerletince tabii ki Avustralya'da bağlantılı bir banka hesabı, IP adresi de buluyorlar. Ve kampanyalar süresince toplamda neredeyse 100 bin doların toplandığını öğreniyorlar. Böyle bir dolandırıcılık faaliyeti. Bu tabii olay tespit ettikleri kişiye telefon açmak burada belirleyici bir rol. Ve nihayetinde Facebook sayfası kaldırılıyor. Ama tabii ki bir aktivizm temalı dolandırıcılık hikayeleri de devam ediyor aynı şekilde.
Burada aktivizm demişken The Guardian'da yayınlanan bir makale aklıma geldi. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 sene önce yayınlanmıştı. Makalenin başlığı şu aslında: artık cinsellik değil aktivizm satıyor ve büyük markalar da bunun farkında demişler. Linkini de belki ekleriz aşağıda. Yani burada şunu görüyoruz aslında, aktivizm satıyor günümüzde ve sadece büyük firmalar da değil, yani dolandırıcılar da bunun farkında. Yani atıyorum bir büyük firmanın işte daha çok kadınlara satılan ürünlerinin reklamlarında 8 Mart'larda eşitlikçi mesajlar görüyoruz. Ama yılın geri kalanında yine aynı markanın daha çok erkeklere satılan ürünlerinin reklamlarında buram buram cinsiyetçilik akabiliyor. Yani bu burada o nedenle bir bit yeniği aramak lazım. Bu işin tabii şey boyutu, yani farklı sektörlerdeki boyutu. Gerçekten aktivizmin bu denli metalaşması ve firmaların samimiyetten uzak görünen tavırları da biraz üzücü. Tabii dediğim gibi yani bunun farklı sektörlerde farklı yansımaları var. Ve dolandırıcılar da bu fenomenin farkında. Yani biraz belki klasik dolandırıcılıktan daha incelikli bir iş var burada ama biraz sinsi de bir durumda. Yani çoğu zaman farkında bile olmadan kendimizi bu tarz vakaların içinde bulabiliyoruz.
Haklısın Mertcan. Yani bir de ben şunu da belki vurgulamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bir anda bir örüntü var. Yani iki olay arasında farklılık olsa da bakılınca mesela bu Sevedok kampanyası öncesinde ki Türkiye'de benzer kampanyalara da daha önce şahit olduk. Bunlar hep birbirinin benzeri ve o aktivizm noktasında insanların bir şeyler yapmak istediği ve bir şekilde ses çıkarmaya çalıştığı bir yerde oynuyor bu kampanyalar. Şimdi ben mesela şunu da yaşadım. Bazı arkadaşlarım paylaştıktan sonra bana da mesaj atmış. Ya ben burada bir problem olduğunu düşünüyorum. Biraz galiba firmayı araştırmak lazım. Siz baktınız mı falan diye. Yani sonrasında ben bizim yazımızı gönderdiğimde aa siliyorum o zaman falan dediler. Yani şeyi de fark ettim. Kişiler de paylaşırken aslında bu işten bir şüphe duymaya başlıyor. Ve şüphe duyduktan sonra geriye dönüp yine de paylaşıyor. Bir şeye de ait olmak, bir şeyin de kenarından tutmak istiyor bir tarafıyla. Bunu da göz önüne almak gerekiyor galiba.
Kesinlikle. Ama burada şuna işaret etmek istiyorum açıkçası. Yani bu toplumsal kaygılarla organize edilen etkinliklerde sosyal medyanın gücüne biraz değinmek isterim. Yani başta belirttiğim noktaya dönüş yapmam gerekirse. Şimdi şöyle bir gerçeklik var. Yani özellikle son 21. yüzyılda şiddet içermeyen eylemlerde sosyal medyanın hatırı sayılır etkiler yaratabildiğini gördük. İşte Türkiye'de de örneğin Gezi Parkı eylemleri bunun önemli bir yansımasıydı. Ama toplumsal dönüşümler ya da işte devrim niteliğindeki değişimler söz konusu olduğunda sosyal medya basit bir araçtan pek de fazlası olmayabiliyor. Hatta son yıllarda destekten çok köstek olduğunu gösteren çalışmalar da var. Burada temel iki problem var bence. Bu tabii literatürde de tartışılıyor sıklıkla. Birincisi toplumsal tepkinin anlamlı bir eyleme dönüşmeden sünmesine neden olabiliyor bu tarz çıkışlar. Yani örneğin çok bu vaka belki bunu çok iyi yansıtıyor olabilir. Yani Save a Dog kampanyası bunu çok iyi yansıtıyor olabilir. Yani bir şeye karşı çok tepkilisiniz. Tepkinizi göstermek ve bir alternatif sunmak ki şiddet içermeyen eylemlerde belki de en temel sorun bu. Yani bir alternatif üretmek için çabalamak yerine tweet atıyorsunuz. Sizinle aynı kaygıyı taşıyanlar da sizi beğeniyor. Onlar da retweetliyor ya da işte Instagram'da paylaşıyorsunuz. Repost ediyorlar. Bir anda toplumsal sorumluluğunuzu yerine getirmiş hissine kapılıyorsunuz. Aslında çözdüğünüz bir şey yok. Yani bir ortada fol yok, yumurta yok. Bağırdığınızı birileri duydu. Alternatif yaratma çabasına hiç girmediniz. En nihayetinde günün sonunda da o sesiniz kayboldu gitti boşlukta. Yani bu sosyal medyanın yarattığı problemlerin bir ayağı. İkinci nokta sosyal medyanın özellikle son yıllarda bu belki biraz daha Save a Dog kampanyasından bağımsız ama şiddet içermeyen eylemlere odaklanırsak bu eylemleri baskılamak isteyen devlet aygıtları tarafından çok rahat kullanılabildiği görülüyor aslında sosyal medyanın. Yani siz eyleminiz kitleselleşsin, toplumsal kaygılar taşıyorsunuz, bu kaygılarınızı herkes duysun ve size eylemsel olarak destek versin istiyorsunuz. Ama devlet düzeyinde bir istihbarati güce sahip olanlar eyleminizin zayıf noktalarını böylelikle aslında çok kolay tespit edebiliyor sosyal medyadan ve eylemdeki kritik isimleri eliyle koymuş gibi bulabiliyor. Bu son dönemlerde sıklıkla gözlemlenen bir durum şiddet içermeyen eylemlerde. Bu da tabii ki eylemlerin başarı kazanmasının önünde ciddi bir engel oluşturuyor.
Vurgusunu yaptığın konu aslında çok önemli ve bence farklı tartışmaları da kapı aralıyor bir yandan. Tabii yani biraz aslında konunun kapsamını da tutmak için orayı biraz toparlamam gerekecek ama yani şunu eklemek istiyorum. Yani bir şeylerin parçası olma isteği bizi bu tuzaklara daha açık hale getiriyor. Bu çok açık. Yani bu noktada bazı hatırlatmalar da yapmalı. Yani biz bu bölümün altında yani teyitte daha önce hazırlamış olduğumuz oltalama saldırılarına karşı neler yapmalı gibi bir tartışmayı da ile ilgili yazıları da ekleriz mutlaka ama biraz burada korunmak için neleri yapmalı onları da konuşalım istiyorum. Kansu burada söyleyeceğin neler var?
Aslında oltalama faaliyetleri neler ve nasıl karşımıza çıkıyor dersek işte oltalama faaliyetleri, oltalama saldırısı, yemleme saldırısı da diyebiliriz. Dolandırıcılık yöntemi yani bir şekilde başka bir kişi ya da kurumun kılığına girerek sizden kişisel bilginizi, işte isminizi, kredi kartı bilginizi belki. Bu tür hassas bilgileri ele geçirmeye çalışan dolandırıcılıklar. Bugün konuştuklarımız da bunlara örnekti. Oltalama faaliyetlerinin genel olarak nasıl görselleştirildiğine baktığımızda da aslında böyle kişisel bilgileri balık tutar gibi çeken, olta tutan, maskeli, siber hırsızlık yapan kişiler tasvir edilir hep. Burada aslında taklit edilen kişi kurum sayfaları, hesapları olduğunu söyleyebiliriz. Yani eve bir de amacı var tabii ki. İşte ya birini kurtarmak için çağrılıyoruz ya bir ödül bekliyoruz, ödül kazanıyoruz ya bir şeyden kurtulmak için hamle yapmamız gerekiyor gibi. Bu gibi özelliklerin yanında da aslında bir yöntem olarak duygusal şüphecilik var dolayısıyla. Tık tuzakları gibi oltalama faaliyetleri de aslında bizi harekete geçirmeye çalışıyor. Başında da biraz konuştuk aslında. Yani merak, korku, endişe, panik, heyecan, destekleme hissi yaratarak hızlıca harekete geçmemizi istiyorlar genellikle. Örneğin işte bir ara çok popüler olan profilime kim baktı hesapları aklıma geliyor. Ya da hediyeler, çekilişler çok sık karşımıza çıkıyor. Yeni yeni Mertcan'ın da demin bahsettiği aktivizm, farklı aktivizm konularında destek olmak için çağrılan şunu paylaşın, şu kadar kişiye ulaşalım, şu kadar kişiye ulaşırsak şu kadar para biriktiririz vesaire gibi örnekleri verebiliriz. Teknik araştırma yöntemler ise çok çeşitli. Yani burada hesapların, sayfaların, işte Twitter gibi bir mecra üzerindeysek örneğin onaylı hesap olup olmadığına bakmak ya da kullanıcı adlarını kontrol etmek, hesabın önceki paylaşımlarına bakmak ilk alabileceğimiz, hemen hızlıca bakabileceğimiz yerler. Yine örtüşen örüntüler, benzer örüntüler de tabii bunun için aslında yaşanan oltalama faaliyetlerini takip etmek de iyi bir yöntem. 10 bölümlük Mahmut Tezcan'ın, Gülün Çavuş'un hazırladığı oltaya takılma çalışmamızı da hatırlatmış olayım. Ben kapamadan linkini aşağı ekleriz ama belki ayrıca kullandığımız yöntemler, dijital araçlar varsa sizin de aklınıza gelen Emre'ye de yöneltmiş olayım. Hem SVDoc'taki örnekler üzerinden hem işte benim bahsettiğim Black Lives Matter'da yine kullanılan farklı dijital araçlar vardı. Belki onlar da yol gösterici olabilir. İşte Whois gibi, Wayback Machine gibi farklı yöntemler.
Tabii yani birçok farklı yöntem var aslında burada kendimizi savunmaya hazırlamak için. Bir kere tabii bu örnekte olmasa da mesela checkshorthuer.com kullanıyoruz. Mesela bu oltalama saldırılarında çok farklı linklere gitmek ki biraz sen de bunlara, bu sahteciliklere vurgu yaptın. Yani işte mesela tıkladığınız link tamamen onu taklit eden bir halde de karşımıza çıkabiliyor. Bu bazen işte buradaki gibi aktivizm kampanyaları üzerinden şekilleniyor. Bazen sizin hayatınızda kullandığınız başka bir ürün üzerinde karşımıza çıkıyor. Mesela yakın zamanda hatırlarsın belki Kansu, verdiğimiz bir eğitimde ben şey örneğini kullanmıştım. Netflix fatura bilgilerinizi güncelleme gibi bir link. Çok yaygın ve çok fazla kullanılıyor. Ya da COVID ile ilgili aşı durumunuzu öğrenin diye bir link gelebilir karşınıza yarın öbür gün mailinizde. Yani işte birçok kişi aşı randevularını almaya çalışıyor bu süreçte. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nelerle bu konuyu, hani bana sıra geldi mi diye. Mesela o sırada mailinize gelen bir işte tebrikler aşı çıktı size diye tıklayabileceğiniz bir link sizi bir tuzağın içine sürükleyebilir. Veya bunun gibi bu SVDoc kampanyasında olduğu gibi ne olduğunu bilmediğiniz bir firma sizin bilgileriniz üzerinden, yani sizin profilinizde paylaşımı sağlayarak kendini yaygınlaştırabilir ve başka bir dolandırıcılığın parçası da olabilir. Bununla ilgili çok ayrıntıyı bilmediğimiz için bu arada şüpheyi bırakıyoruz. Hep bir kenarda durması gerekiyor. Ama bu tip kampanyalar ve bunların nereye varacağı, ne gibi sonuçlar doğuracağı çok fazla bilmediğimiz şeyler arasında diyebilirim. Yani burada belki de bu bölüme de isim vereceğimiz bazı sorularla üzerine düşünmek gerekiyor. Belki de dinleyicimizi de düşünmeye sevk etmeli. Bilmiyorum Mertcan, senin ekleyeceğin var mı, ama yani oltalamaya takılmadan sosyal medya üzerinden dünyayı kurtarmak mümkün mü? Yani mesela bu güzel bir soru. Çünkü burada senin de dediğin gibi o aktivizmin parçası olmak, bir şeyleri değiştirmek, bir şeylere katkı sağlamak bir sorumluluk olarak karşımızda duruyor. Ve bu tip kampanyalara katılım hep böyle bir tarafta bir istek gibi. Ya o en başta söyledim ya, neden katılıyoruz sorusunda. İyi insan olduğumuz için bunu yapmak istiyoruz. İşte öyle bir soruyla karşımıza çıkıyor. Yani burada bizi de kontrol edebilirler. Teyit'in sitesinde bu tip oltalama saldırılarını gördüklerinde bize iletebilirler. Bizler bu konuda hızlı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ve yani Bilmiyorum, ekleyeceğin var mı Mertcan? Bu konuda senin de biraz daha böyle aykırı noktalara gittiğin evet. olabiliyor ama ya, birkaç cümle sen de söyle, sonra noktalıyorum. Evet.
Ya bence genel olarak dünyayı kurtarmak mümkün. Ama oltaya takılmamak için bazı eleştirel düşünce ve eleştirel düşünce yetilerimizi biraz kuvvetlendirmemiz, işte hep bahsettiğimiz bu şüphe kasımızı çalıştırmamız şart. Bunun için tabii oltaya takılmamak için teyiti takip etmelerini öneriyoruz herkese. Ama şöyle bir nokta var. Yani sosyal medya üzerinden dünyayı kurtarmak mümkün mü? Ben çok şüpheciyim bu noktada. Yani bunu bir araç olarak görelim. Yani işte ne bileyim, tepkimizi belirtmek için elbette sosyal medya kullanılabilir. İşte Change.org'dan kampanyalara katılınabilir. Ama bunların yani eyleme dönüşme olasılığı olan, yani bir rahatsızlığımız var. Bu rahatsızlığımızı eyleme dönüştürüp ifade etmek ihtiyacı hissediyoruz. Bu arzumuzu aslında sündürdüğünü düşünüyorum ben sosyal medyanın. Çok basit hamlelerle vicdanımızı rahatlatıyoruz gibi hissediyorum ben. Vicdanımızı rahatlatmak dünyayı kurtarmıyor. Dünyayı kurtarmak için daha büyük işler yapmak gerekiyor deyip çok böyle şey etkileyici bir sonla kapat. Güzel. Son vermek istedim.
Güzel final oldu. Noktalayalım böyle. Yani işte şüphe kasını hep aktif tutmak gerekiyor. Sürekli bu tip gönderilerde, bu tip paylaşımlarda bir düşünmek gerekiyor. Acaba gerçekten böyle bir kampanya var mı? Linkleri biraz kurcalamak, bu organizasyonları biraz araştırmak, biraz yani niye böyle bir şey yapılıyor ve ne gibi bir riskin altına girebilir mi? İyi düşünmek gerekiyor vurguladığımız gibi. İkinize de katkınız için çok teşekkürler. TC Tüveli'ni bugün de noktalayalım. Bize info@teyit.org üzerinden ulaşabilir, soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. TC Tüveli'ni Spotify'dan, Apple, Google Podcast üzerinden dinleyebilir, diğer podcast platformlarından da dinleyebilirsiniz. Yeni bir bölümde yeniden karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.
TC Tüveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? TC Tüveli, yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.